Ayrım 39.
Kütahya'da iltihak etmeyenlerin çoğu da kaçışı sırasında kendisinden ayrılmış bulunuyordu. Aralık ayında mucizeye benzeyen bir mavilik içinde ve güneşin vuruşuyla beyaz ihtişamı büsbütün büyüyen Murat Dağı'nın eteklerinde bir milletin kaderiyle yakından ilgili bir oyun oynanmıştı. Bir büyük isim, bir sevilen ve sayılan kahraman, bir hain damgasını alıyor, gerçek sebeplerin dışında meydana gelen bir boşluk, etem kuvvetlerinin bıraktığı boşluk yeni bir kader olmak istidadı gösteriyordu. Bu kader hangi yönde gelişecekti? Bu soru vatan için çalışan kalplerde ve kafalarda burgulanıyordu. Yine aynı tedirginlikle düşünüyordu ki, Ethem Bey macerasının böylece bitiminden, bu macerada hiçbir söz hakkı olmayan kimler ne hükümler çıkaracak, kimler hangi durumları sağlayacaktı? Acaba Ethem bu tutumuyla yalnız kendi alın yazısına mı uymuştu, yoksa bu çok daha geniş çevrelerin ve uzak zamanların hakimi olan ilahi takdirin eseri miydi? Ethem'in ihaneti önemli bir sarsıntı doğurmayabilirdi veya doğururdu da zamanla, bazı kayıplarla da olsa giderilebilirdi. Fakat asıl derdin, üzerinde durulacak noktanın bu sarsıntıdan ibaret olduğunu hangi aklı başında adam söyleyebilirdi? Düşünenler kabul etmek zorunda idiler ki, asıl üzerinde durulacak mesele Ethem ihtilafını ortaya çıkaran tutum, anlayış ve inanışların gelişme şansı ile mahiyetleri idi. Bu şansın, bu mahiyetin bir hayat savaşına giren vatanın savaş boyunca ve savaş sonrası kaderinde oynayacağı roldü. Bu şans ise bu mahiyeti değerlendirmekte ve iyi taraflarını geliştirmekte, yıpratıcı taraflarını önlemekteydi. Ve Ankara'da. Küçük Ağa ile Bin Atlı'yı geçen birliği Kütahya'da yalnız bir gece tutuldu ve tam bir istihbarat merkezi olarak çalışan Alayunt'a gönderildi. Küçük Ağa bölge kumandanı durumunda olan Yüzbaşı Nazım Bey ile camı islenmiş bir gemici fenerinin aydınlattığı istasyon odasında konuştu. Bu arada telgraf manipleleri devamlı olarak işliyor, ikide bir telefon çalıyordu. Küçük Ağa kendisini reha parolası ile tanıtmış, ilk bakışta da Yüzbaşı Nazım Bey'i hatırlamıştı. Ulu Cami'deki o sarsıntılı vaaz günü Doktor Yüzbaşı Haydar Bey'in sağ gerisinde, sütunun dibinde oturuyordu. Ve hocaya kuvvacıların hepsinden çok tesir etmişti. Başını dimdik tutuyor, vaazın kendisine yaptığı tesirler yüz çizgilerinden ve bakışlarından pek açık, pek çarpıcı bir şekilde belli oluyordu. O tam bir Osmanlı zabiti idi. Hedeflerine bütün canlılığı ile, üstün bir irade ve enerji ile sarılan Türk zabiti. Acaba beni tanıyacak, Küçük Ağa'da İstanbullu hocayı keşfedecek mi? Bu endişe bütün konuşma boyunca kafasına takıldı kaldı. Ayrılıştan sonra da beni tanıdı mı, acaba Küçük Ağa'da İstanbullu hocayı keşfetti mi şeklini aldı. Konuşma hiç de Küçük Ağa'nın umduğu gibi geçmedi. Yüzbaşı sanki çok daha önemli işlerinin arasına girmiş gibiydi. Telefonlara cevap verirken veya önüne getirilen telgraf şeritlerini okurken, nasılsa Küçük Ağa'yı dinlerken de öyleydi. Kaşları çatık, alnı, canı sıkılmış gibi hafifçe kırışık ve alt dudağı daima harekette. Bununla beraber Küçük Ağa, onun uyanıklığını ve her cümleyi söylenir söylenmez değerlendirişindeki üstünlüğünü anlamakta gecikmedi. Bu da içini ferahlattı. Zira orduyla ilk defa temas ediyordu. Ethem ve Tevfik Beylerin iddialarından kalmış bir tortu vardı içinde. Güvensizlik ve endişe çeşnisi taşıyan bir tortu. Yüzbaşının ölçülü, azimkar ve çabuk karar veren, sorumluluk düşüncesini bir an bile bırakmayan mizacı bu tortuyu silip attı. Hayatta en önem verdiği disiplin ise Ethem Bey'in çevresinden çıkınca burada elle tutulur bir hal alıyordu. Buna da ayrıca sevindi. Yüzbaşıyla vedalaşıp kendisine gösterilen odaya girdiği zaman artık iyice rahatlamıştı. Son cümleleri kafasının içinde evirip çeviriyor, bunu da zevkle yapıyordu. Yüzbaşı, "Çok büyük, çok hayırlı bir iş becerdiniz. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri sizi bizzat taltif edecekler. Bu gece dinlenin, yarın sizi Ankara'ya yollarız." Küçük Ağa buz gibi odada, çifte yorganın altında yatağını nefesiyle ısıtmaya çalışırken, tekrarlamaktan da kendini alamıyordu. Acaba İstanbullu hocayı keşfetti mi? İstanbullu hoca keşfedilmemeli, üzerine vur emri çıkan bu adam Allah'ın mağfiretine bırakılmalıydı. Fakat Küçük Ağa'nın kendisi İstanbullu hocayı, mazisini unutamıyordu, unutamayacaktı da. Emine nasıl unutulur, Mehmet nasıl unutulurdu? Peki Salih nerelerdeydi? Acaba Salih'in başına da Akşehir'e yolladığı ilk haberci gibi kötü bir şeyler mi gelmişti? Salih'i bir daha göremeyecek miydi? Fakat küçük ağa bu üzüntü dolu merakın sırf evinden beklediği haberlerle ilgili olmadığını kendi kendine kabul ettirmeye de çalışıyordu. Salih'i sevmiş, benimsemiş, yeni ve memnun olduğu kaderinin yapıcısı diye kabul etmişti. O kış gününü o, Ketenlik Yaylası'ndaki sahneyi, o Salih'in tabancasını uzatışını ömrü oldukça hatırlayacak, hem de minnetle, heyecana varan bir sevgiyle hatırlayacaktı. Nitekim uykuya dalarken yaptığı duasında Salih vardı. Salih'ten bir an önce haber almak için yalvarış vardı. Ama bu nasıl olacaktı? İşte bunu bir türlü bilemiyordu. Mesela kalkıp da düpedüz soru vereydi yüzbaşıya, sanki küçük ağanın İstanbullu hoca olduğu anlaşılacakmış, anlaşılırmış gibi geliyordu ona. Fakat küçük ağa sabah kalkıp da buz gibi su ile abdestini alırken bu endişesinin ne kadar yersiz olduğunu artık kabul etmiş bulunuyordu. Yüzbaşıya Salih'i soracaktı ve artık her karşılaştığına da soracaktı ve sordu. Yüzbaşım, bizim Salih adında bir arkadaşımız vardı. Sağ kolu sakat, yüzü yaralı bir yiğitti. Buraya kendisiyle haber yollamıştık. O gün bugün ses çıkmadı. Acaba bilir misiniz nerelerdedir? Yüzbaşı Nazım ilk defa olarak, fakat gene de kısa bir an için küçük ağaya baktı ve donuk bir sesle cevap verdi. Salih'i tanırım ama Akşehir'den. Burada hiç rastlamadım. Belki benden evvel geldi. Zira ben ancak bir aydır buradayım. Daha önce Yüzbaşı Hamdi Bey ile Doktor Haydar Bey bulunuyordu. Alayunt'ta. Hem onlar daha yakından tanırlar Salih'i. Bilhassa doktor hem hemşehrisi hem de Cenup cephesinde beraber bulunmuşlar. Doktoru Ankara'da göreceksiniz sanırım. 5-10 gün daha orada kalacak. Hemen şimdi haber veririm hareketinizi. O da sizi arar. Küçük ağa adı yabancısı değildir. Hep överlerdi sizi. Küçük ağa kendini tutamadı ve ''Ne siz zahmet edin ne de doktor bey rahatsız olsun, mühim değil. Bizim çolak nasıl olsa bir taşın altından çıkar.'' dedi. Doktorun kendisini tanıyacağından emindi. Nitekim yanılmadığı da ortaya çıktı. Yüzbaşı Nazım Bey küçük ağanın Ankara'ya hareketini bildirmiş. Bu arada doktor Yüzbaşı Haydar Bey için de bir not vermişti. Böylece de küçük ağayı yerleştirdiği medresede ilk ziyaret eden doktor Yüzbaşı Haydar Bey oldu. Doktor hücrenin eşiğine geldiği zaman küçük ağa şiltesini seriyordu. Aradan daha bir saat bile geçmediği halde titiz temizliği ve derli topluluğu kendisini belli etmeye başlamıştı. Donuk kış güneşinin düşürdüğü gölgeyi fark edince kapıya döndü ve gülümseyerek ''Buyurun efendim, beni mi emrettiniz?'' dedi. Aynı anda da gülümseyişi dona kaldı. Gönülsüzlerin Haydar Bey'i tanımıştı. Ustaca bir hareketle yol gösterir gibi yaparak loş bir köşeye çekildi. ''Buyurun, bendeniz küçük ağa.'' tekrarladı. ''Beni mi emrettiniz?'' Doktor konuşmak için güçlük çeker gibiydi. İçeri girdi, küçük ağaya bakmıyor, eşya ile ilgileniyordu. Nihayet kendisini tanıttı ve ''Alayunt'tan Yüzbaşı Nazım Bey bildirdi teşrifinizi. Galiba sormak istediğiniz bazı şeyler varmış.'' ''Ha evet, bir arkadaşımızı merak ediyordum. Yiğit, vefakar ve mühim işler becermiş biriydi. Çoktandır haber alamadık kendisinden. Salih'ti adı, Çolak Salih derlerdi. Buyurun oturun şöyle. Henüz yerleşemedim, kusura bakmayın.'' Doktor gösterilen peykiye otururken ''Çok iyi tanırım Salih'i.'' dedi. Biz de çok severiz kendisini. Son olarak Alayunt'a yolladığınız kıymetli bilgileri getirdiği zaman görmüştüm. 3-5 gün için Akşehir'e gidip sıla yapacak. Sonra da tekrar sizin yanınıza dönecekti. Sustu ve tabancasını çıkardı. İzin verir misiniz içeyim? Hay hay elbette. Siz? İçmiyorum efendim. Demek dönmedi yanınıza. Hayır efendim, şimdi daha çok merak edeceğim. Zira katiyen başıboş biri değildi. Evet ama bir nokta var, Pontus'a karşı dövüşeceğim diye tutturmuştu. Belki de küçük ağa bu yorumu kabul etmedi. Bilirim, lakin bana uğramadan düşmezdi bu işin peşine, eminim. Doktor birdenbire başını kaldırdı ve sesine özel bir anlam vermeden soru verdi. Özel bir haber mi bekliyordunuz Salih'ten? Küçük ağa sarsıldı. Ne gibi efendim? Doktor yeniden başını eğip eski donukluğunu almıştı. Belirdiği an sönen bir gülümseyişle, ''Müpem mi buldunuz sualimi?'' Küçük ağa anlamıştı. ''Tanıdı.'' diye düşündü. ''Belki de hep tanıyor. İstanbullu hoca olduğunu çoktan beri biliyordu. Kıpkırmızı olmuştu. Doktor yumuşak ve dost bir sesle fısıldadı. ''Mühim değil.'' ''Anlamadım efendim. Laf olsun diye sormuştum. Bir an için Akşehir'den öğrenmek istedikleriniz bulunabilir gibi bir zanla kapıldım. Zan tabii, ben bilhassa merak ediyorum da Akşehirliyim ben. Küçük ağa kendini zorluyordu, bir karar vermiş gibi başladı. Doktor bey, fakat devam edemedi. Doktor cesaret verdi. Evet, küçük ağa birdenbire kendini buldu. Açık bir gülümseyiş, güneş ve ayazdan yanmış güzel yüzünü kapladı. Akşehir'i merak etmek fena bir şey midir? Neden fena olsun? Fena bir şeyler düşündürebilir mi bazı kimselere? Sustular, küçük ağa ısrar etti. Benim için çok mühimdir bu. Lütfen cevap veriniz doktor bey. Doktor sigarasından son nefesleri çekmek için oyalandı. Sonra, bir kere küçük ağa dedi, böyle bir şey olsa olsa yalnız benim için bahis mevzudur. Bunun için cemilendirmenizin sebebini anlayamadım. Küçük ağanın başı önüne düştü. Doktor pek güzel bir şekilde İstanbullu hocayı benden başka tanıyan yok demek istemişti. Sonra diye devam etti doktor. Ben de böyle bir merakın neden fena bir şey olabileceğini bilemiyorum. Bir nokta daha var. Salih verdiğimiz bir emre rağmen Akşehir'e gitmekte direnince kendisiyle konuştum ve aklıma takılan bir ihtimal üzerinde bilgi istedim. Ne yaptı bilir misiniz? Bana ve bütün büyüklerine karşı daima terbiyeli, edepli ve muti davranan Salih kalktı. Söylenecek şeyleri söylemediğim oldu mu? Bu işte üstüme varma. Söyleyecek hiçbir şeyim yok dedi çıktı. Hem de çatık kaşla. Sustu. Küçük ağa da o yeni bir sigara yakarken ani bir cesaretle üstüne vardı. Neydi bu iş? Doktor umursamazmış gibi cevap verdi. Biz geçen kışın sonlarında Akşehir'deydik. Bir tevfik için emir almıştık. Adamı bulamadık, kaçmış o günler için. Bir nefes çektikten sonra sesine hususi bir ısrar manası vererek devam etti. Bilhassa adamın o günlerdeki tavrı hareketi cihetinden pek mühim bir işti bu. Kaçırdığımız için pek üzgündük. Salih bize izin verin ben bulurum onu dedi, razı olduk. O da bir arkadaşıyla birlikte aldı başını gitti. Gidiş o gidiş. Kendisini ancak sizden haber getirdiği zaman gördük, sevindik. Konuşma sırasında o hadise hakkında bir şeyler sorduk. Ne yaptınız, neler geçti başınızdan dedik. Bu suallerimiz karşısında da tıpkı Akşehir yolculuğu için yaptığı gibi adeta haşin davrandı. Yüzbaşı Hamdi Bey'e de bana da epey tuhaf geldi bu. Ama üzerinde durmadık, unuttuk gittik. Bir iki dakika kadar süren bir sessizlik oldu. Küçük ağa kımıldamadan pavuçlarının burnuna bakıyor ve doktorun ısrarla kendisini incelediğini seziyordu. Doktor gerçekten de küçük ağaya dikmişti gözlerini ama bu bakışlarda sevgi, saygı hatta hayranlık vardı. Nihayet içinde bu duyguların gülümsediği bir sesle ''Küçük ağa, küçük ağa, daima küçük ağa.'' Herkes küçük ağa diyordu son zamanlarda. Tabii ben de küçük ağa deyip duruyor ve herkes gibi ben de küçük ağayı merak ediyordum. Gördüm işte ve çok sevdim. Herkesten çok daha büyük olacak benim sevincim. Küçük ağa başını kaldırdı ve soran gözlerle baktı. Doktor çevik bir davranışla ayağa kalkmıştı. Gidecekti artık. Onun hala soran gözlerine dost gözlerle bakarak. Çünkü dedi, küçük ağanın siz oluşu. Yani nasıl söylemeli? Anlıyor musunuz veya anlatabiliyor muyum bilmem. Sizin gibi genç, güçlü, kuvvetli ve bilhassa bilgili, akıllı biri oluşu. Kısacası işte siz oluşunuz benim için hususi bir kıymet ve ehemmiyet taşıyor. Bir müddet göz göze kaldılar. Sonra doktor alçak bir sesle, tabii dedi, bu pek hususi telakki yalnız beni ilgilendirir ve elbette yalnız bende kalacak. Bunu en yakın ahbabım Yüzbaşı Hamdi Bey'e bile anlatabileceğimi zannetmiyorum. İnşallah bundan böyle hepimiz yeni bir dostluk kazanmış oluruz. Müsaadenizi rica edeceğim. Salih'i arattırırız. Ayrıca sizi bazı eşhasla tanıştırmak isterim. Mesela Mehmet Akif ve Hasan Basri Beylerle. Onlar da burada kalıyorlar. Birbirinizden pek hoşlanacağınızı sanırım. Allah'a ısmarladık efendim. Ziyaretinize yine geleceğim. Ben istasyonda kalıyorum. Gerekirse oradan ararsınız. Küçük ağa doktoru bir tek kelime söylemeden dış kapıya kadar uğurladı ve ancak ayrılacakları sırada size müteşekkirim dedi. Estağfurullah. Küçük ağa mahzun bir gülümseyişle ısrar etti. Hatta minnettarım. Hüznü doktora da geçmişti. Doktor küçük ağanın İstanbullu hoca olduğunu öğrendikten, daha doğrusu Salih'in sebep olduğu şüphenin doğruluğunu anladıktan sonra ister istemez bu dramatik havaya kayıyordu. Onun ruh yapısı maceranın insan yönüne, erkeksiz kalan eve, körpe zevceye ve baba yüzü görmeyen çocuğa kayıtsız kalamaz. küçük ağanın yakıcı özdeyişine yakınlık duymadan yapamazdı. Küçük ağa kendisine teşekkürden, minnetten bahsetmişti. Peki kendisi küçük ağaya neler söylemek, onun için neler duymak zorundaydı? Doktor istasyona doğru yürürken asıl borçlu kim diye düşünüyordu. Küçük ağayı herkes övmüştü, herkes övüyordu, öveceklerdi de. Fakat bunu tam hakkıyla yapacak bir tek insan daha var mıydı kendisinden başka? Bir de Salih diye mırıldandı. Küçük ağanın keşfettiği hakikat için neler bıraktığını bilen bir de Salih vardı, o kadar. Doktor düşünüyordu ki İstanbullu hoca isteseydi küçük ağa olacak yerde pekala İstanbul'a geçebilir. Bunu da kolaylıkla yapabilirdi. O zaman ölüm tehlikeleri, yokluklar ve sefalet yerine asıl asıl bütün bunlardan beter olan büyük hasretler yerine rahat ve varlıklı bir hayat sürebilirdi. Zira karısı ile çocuğunu İstanbul'a yanına aldırması mesele olmayacaktı. Fakat İstanbullu hoca bu yolu tutmamış, nefsini değil vatanını düşünmüştü. Buna en parlak ve en değerli ifadesiyle nefsini feda etmişti demek gerekirdi. Ve doktor taşanın önden geçerken düşünüyordu ki bugün Ankara denen bu ölü şehire ayrı hatta destani bir hava veren binlerce insanın politikacısı dahil, askeri dahil, ne idiği ve ne istedikleri bilinmeyenleri dahil. Kaç tanesi İstanbullu hocanın küçük ağa olmak için göze aldığı tehlikeleri, feragati ve didişmeyi göze almıştı veya alabilirdi. Halbuki bu maceranın çok daha güzel, gönül bağlayıcı bir yönü daha vardı. Küçük ağa hayatı çapındaki bu karardan hiçbir şey beklemiyordu, bekleyemezdi. O erdiği hidayetin vardığı inancın, yarattığı yeni bir imanın peşine düşmüş, en asil manasıyla gönüllü bir er kişiydi. Yola çırılçıplak bir canıyla çıkmıştı. Yolun sonuna da çırılçıplak bir canıyla varacaktı. Umduğu en büyük şeref, en parlak kazanç gazilikti, şehadetti. Doktor, eli öpülür bu adamın diye mırıldandı. İstanbullu hocanın sırrını elbette kalbine gömecekti. Artık İstanbullu hoca onun içinde yoktu, onun içinde rahmetle anılacak bir ölüydü. Salih'in sır saklayışını yalnız güzel bulmakla kalmıyor, saygıyla düşünüyordu. Ve küçük ağa için Salih'i bulmak başta elinden gelen her şeyi yapacaktı. 7. Bölüm. Medresedeki Okyanus. Küçük ağa hücresine iyice yerleşmiş, son temizliğini de yapmıştı. Hacı Bayram Camii'ndeki ikindi namazından çıkarken yanına orta boylu fakat yere çaksan girecek cinsinden 30 yaşlarında gür kaşlı ve gür bıyıklı biri geldi. Yeni teşrif buyurdunuz sanırım. Estağfurullah, bugün geldim. Oda komşusuyuz, benim adım Sait. Şeref yap oldum efendim, bendeniz. Sait Bey gülerek tamamladı. Küçük ağa, namınız semtimize çok daha evvelleri geldi. Amma mirim, müsaade buyurulursa bir noktayı arz edeceğim. İstirham ederim efendim. Biz sizi, güldü, kıyafetiniz için yanılmamışız. Fakat evet, biz sizi böyle bir kıyafete uygun bir zat zannederdik. Halbuki mirim, siz daha ziyade bir mollaya benzersiniz. O kadar candan, o kadar tatlı bir gülüşü vardı ki küçük ağa da neşelendi. İltifat buyuruyorsunuz dedi. Kendisini 40 yıllık bir ahbabın yanında sanıyordu artık. Yanılmamıştı da. Sait Bey, estağfurullah, estağfurullah dedikten sonra ilave etti. Bilmem Mehmet Akif ismini işitmişliğiniz var mıdır? Elbette, elbette. O nefis, o harikulade bülbül manzumesini, af buyurun. Ona neşide denir. İbda eden edibi tanımaz olur muyum? Tanımasaydım utanırdım efendim. Hay bin yaşayasın mirim. Böyle olduğunu bütün kalbimle tahmin etmiştim. Üstadın kendisi de bizim medresemizde kalmaktadır. Bu akşam lokmayı beraber yeriz. Tanışmış olursunuz. Kabul mü mirim? Küçük ağa heyecanlanmıştı. Bir çocuk samimiyetiyle atıldı. Ne şeref, ne şeref. Sait Bey güldü ve neredeyse el çırpacak diye düşündü. İçinde aylardır yaşadığı savaşçı ve politikacılarda sevincin bu kadar canlısına bir kere olsun rastlamamıştı. Artık bu adamla her şeyi rahatça konuşabilirdi. Şadırvanı kıvrılıp medreseye doğru yürüyorlardı. Durdu. Küçük ağa da ona uyup durunca tam karşısına alarak "Dinlemiyorum," dedi. "Üstadı görmek istediğinizi görünce de sevineceğinizi pek güzel anladım. Siz de biliniz ki sizi görmek isteyenler ve sizinle tanışınca pek sevinecek olanlar da az değildir. Küçük ağanın Ankara'da nasıl bir kıymet ifade ettiğini bilmez gibisiniz." Küçük ağanın yüzü kızarıverdi. "Aman efendim, yok yok, bunu böylece bilesiniz. Zaten çok geçmeyecek, bizzat göreceksiniz. Sizinle bizzat Mustafa Kemal Paşa Hazretleri dahi alakalanmaktadırlar. Zannım odur ki yarın veya en geç öbür gün sizi kabul buyuracaklardır. Sait Bey, küçük ağanın biraz önceki o çocuksu heyecan ve sevincini kaybedip donuklaştığını gördü. Bunun neden ileri geldiğini de anlayamadı ve tam karakterine uygun bir şekilde açıkça sordu. Ne o mirim, pek hoşlanmamışa benzersiniz. Küçük ağa onun kadar samimi olamadı. Ne münasebet efendim, bilakis. Sait Bey yeniden yürümeye başlayınca da yaptığından utandı. Veya, bilir misiniz, sıkılıyorum beyefendi. Belki kendimi iltifata layık görmüyor, belki de usul ve erkandan çekiniyorum. Çekiniyorum işte, bilmem arz edebildim mi? Sait Bey'in güceneceğini şimdi anlamıştı. Hak da verdi ve gönlünü almaya çalıştı. Emin olunuz mesele bundan ibaret. Siz sorar sormaz söylemeliydim bunu. Lakin beni nobran bulmanızdan korktum. Bilirsiniz insan dağda bayırda yaşayınca değişiyor. Daha önceleri de öyle cemiyete karışmışlığımız yoktu. Medresenin avlusuna girmişlerdi. Sait Bey açık neşesini bulmuştu. Anlıyorum dedi. Fakat ortada bir hakikat var. Siz seviliyor, methediliyorsunuz. Bir de sizi tanıdılar mı kıymetiniz bir kat daha artacak. Evleviyetle. Mürekkep yalamışların bile mumla aradığı bir muhitte sizin gibi tahsilli, terbiyeli, akıllı. Küçük ağa dostça bir gülüşle kesti. Bütün bunları da nereden çıkarıyorsunuz kuzum Allah aşkına? Nereden mi? Nereden mi? Ne zannettiniz beni amirim? Bırakınız da bir parça övüneyim. Biz adamı selikasından, şivesinden tanırız. A iki gözüm efendim. Bendeniz işte burada ikamet eylemedeyim. Şerikim de benim gibi İzmir'den İzzet Bey'dir. Üstadımız ise şu köşedeki odada Hasan Basri Bey ile beraber kalırlar. Akşama size uğrarım. Yalnız mirim, billah aşkına çekingenliği bırakıp söyleyiniz. Herhangi bir noksanınız var mıdır? Küçük ağa artık tamamen samimiydi. Hiç çekinmeden nüktesini yaptı. Sağ olunuz. Şahsımdaki noksanlardan başkaca noksanım kalmadı. Lambamın gazı bile dolduruldu. Güldüler ve vedalaştılar. Sait Bey öbür arkadaşları kendisine, küçük ağa nasıl biri diye sordukları zaman tereddüt etmeden şu cevabı verdi. Cin gibi biri, zeki, nüktedan. Sanırım ki çok da bilgili. Fakat mirim bana sorarsanız en güzel tarafı da ahlakı. Mert, yiğit, mahviyetkar ve hürmetkar. Sait Bey'in adam tanımadaki ustalığını bildikleri için ötekiler böylece hazırlanan hava içinde beraberce yenen ilk yemek ve nohutla bulgur pilavından ibaret olan bu yemekten sonraki sohbet pek tatlı geçti. Küçük ağa hücresine çekildikten sonra yeni tanıştığı bu insanları geç vakte kadar düşündü. Bazı cümlelerin üzerinde uzun uzun durdu. Bütün bunlardan sonra vardığı neticeler şunlardı. Bir kere Ankara umduğu ve sandığı gibi kuvvetli bir düzenin merkezi değildi. Fakat umduğundan da sandığından da çok daha büyük, çok daha önemli bir karakter kazanmaya istidatlı görünüyordu. Bunu sezmek küçük ağanın başını döndürdü. Bugünkü panoramaya bakınca birbirleriyle güç bağdaşan, hatta bağdaşmaya şansı bulunmayan, zira kimi tiksindirici, kimi ümit ve şevk kamçılayıcı, kimi insanı kara kara düşündüren, kimi de hayran eden detaylar göze çarpıyordu.